Sayılar kitabının 19. bölümüne geldik. Şimdi belki de en ilginç sunulardan birine gelmiş bulunuyoruz. Buna kızıl inek sunusu denir ve çok sıra dışı, müstesna bir sunudur. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. Rabbin buyurduğu yasanın kuralı şudur. İsraillilere size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmamış kızıl bir inek getirmelerini söyleyin diyor 19. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Burada ilk kez dişi bir hayvanın sunulduğuna tanık oluyoruz. İnek kahin Elazar'a verilsin. Ordugahın dışına çıkarılıp onun önünde kesilecek. Kahin Elazar parmağıyla kanından alıp 7 kez buluşma çadırının önüne doğru serpecek. Sonra Elazar'ın gözü önünde inek, derisi, eti, kanı ve gübresiyle birlikte yakılacak. Kahin biraz sedir ağacı, mercan köşk otu ve kırmızı iplik alıp yanmakta olan ineğin üzerine atacak. Sonra giysilerini yıkayacak, yıkanacak. Ancak o zaman ordugaha girebilir. Ama akşama kadar kirli sayılacaktır. İneği yakan kişi de giysilerini yıkayacak, yıkanacak. O da akşama kadar kirli sayılacaktır diyor Sayılar 19:3-9 ayetler arası. Şimdi sormalıyız, bunun amacı neydi? Okumaya devam edeyim. Temiz sayılan bir kişi ineğin külünü toplayıp ordugahın dışında temiz sayılan bir yere koyacak. İsrail topluluğu temizlenme suyu için bu külü saklayacak. Bu günahtan arınmak içindir diyor 9. ayet. Bu nasıl kullanılacaktı? Kirli sayılan kişi için bir kabın içine yakılan günah sunusunun külünden koyun, üstüne duru su dökeceksiniz. Temiz sayılan bir adam mercan köşk otunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de suyu serpecek. Temiz sayılan adam 3. ve 7. gün kirli sayılanın üzerine suyu serpecek. 7. gün onu arındıracak. Arınan kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak ve akşam temiz sayılacak diyor 17-19 ayetler arası. Bu gerçekten ender rastlanan bir kuraldır ama yine de bunun uygulanmasında iyi bir neden vardır. İsrailoğulları çöl yolculuğunda ilerlerken aralarından birisi günah işlerse ne yapılacaktı? Hemen her şeyin durup çadırın kurulması ve gereken günah sunusu ve suç sunusu sunulması düşünülemezdi. O zaman yolculuk sırasında bir kişi günah işlerse ne yapılacaktı? Bu ineğin küllerini alacaklar, onun üzerine taze su dökecekler ve bu karışımı günah işlemiş olan kişinin üzerine zufa dalıyla serpeceklerdi. Bu biraz acayip geliyor bize değil mi? Tanrı bu insanların günahlarıyla bu şekilde ilgileniyordu. Neden böyle yaptığını doğrusu biz açıklayamayız. Şimdi size bir başka acayip olayı hatırlatayım. Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta öleceği günün arifesinde öğrencileriyle fısıh yemeğini yemek için o üst odada onlarla otururken ayağa kalktı, bir leğene su koydu ve kendi öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Şimdi sorabiliriz, acaba neden böyle yaptı İsa Mesih? Bu olayda İsa Mesih'in kendisi bunu neden yaptığını Simon Petrus'a açıkladı. Petrus İsa'ya, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın deyince İsa, yıkamazsam benimle payın olmaz dedi. İsa Petrus'un ayaklarını yıkamamış olsaydı onun Rab ile bir paydaşlığı olmayacaktı. Rab ise babadan gelmiş ve tekrar babaya dönecekti. Yuhanna şöyle yazdı. İsa babanın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, abasını bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Şimdi biliyoruz ki İsa Mesih geri babaya gitti ve bir açıdan hala beline havlu dolamış, bunu mecazi anlamda görmeliyiz mecazi anlamda söylüyorum zaten, kendisine ait olanlara hizmet etmektedir. Evet, bugün babaya dönen İsa Mesih'in belinde hala havlu dolanmış durumdadır. Tekrar edeyim, bu mecazi anlamdadır. Ne yapıyor? Kendisine ait olanlara hizmet ediyor. Aracılık yapıyor. Su ile dolu leğen, mecazi anlamında Tanrı'nın kutsal sözünü temsil etmektedir. Bunu yaşamımıza uygulayan, bizi bu su ile yıkayıp temizleyen kutsal ruhtur. Zufa dalı ise yine mecazi anlamında bizim imanımızdır. İman ile bunu hayatımıza alabiliriz. Hayatımıza alıyoruz ve biz her günah düşüşümüzde ne yapıyor? Kutsal ruh bunu bize gösteriyor ve biz İsa Mesih'in kurtulmalık olarak dökülen kanına gidiyoruz. Onun kanı bizi arıtıyor, temizliyor. Bugün sen de ben dostum Mesih imanları olarak günah işlersek Mesih tekrar çarmıha çakılıp bizler için ölmeyecektir. Hayır, o sadece bir kez günahlar için öldü. Yuhanna 1. mektubunda şöyle okuyoruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz, paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Işık yine Tanrı sözüdür. Biz ışıkta yürürsek neyi görebiliriz? Kirli olduğumuzu ve temizlenmeye ihtiyacımız olduğunu görebiliriz. Kutsal ruh bizi bu konuda eleştirir. Tanrı sözü bize Rab İsa Mesih'in kanı bizi bu gibi günahlardan temizlemeye devam edeceğini belirtir, öğretir. Ancak kutsal sözün temizleyici suyu ve Rab İsa Mesih'in temizleyici kanı hayatımızın her parçasına uygulanmalıdır. Ama günahlarımızı itiraf edersek, günahlarımızı açıklarsak, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten, günahtan arındıracaktır diyor Elçi Yuhanna 1. Yuhanna 1 ayet 9'da. Bizi kurtarmak için İsa burada yeryüzünde çarmıh üzerinde öldü. Rab İsa Mesih bizim günahlarımız için öldüğünde sadece geçmiş günahlarımız için ölmedi. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman onun ölümü bizim o zamana kadar işlediğimiz günahları bağışladığı gibi ondan sonra bize bir taç vereceği ana kadar işlediğimiz günahları da bağışlamış olur. Biz onu yani İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman onun ölümü bizim o zamana kadar işlediğimiz günahları bağışladığı gibi ondan sonra da işlediğimiz günahları evet bağışlayabilir niteliktedir. Az önce de bunu vurguladım. Bir gün onun önünde durup taşlarımızı Rabbimizin elinden alacağız. O zamana kadar onun kanı bizim günahlarımızı temizleyecektir, temizlemeye devam edecektir. Yeter ki Rabbe yakın yaşayalım. Yeter ki günah işlediğimizde ona gidelim, günahlarımızı itiraf edelim. Şimdi kalkıp da günah işlemediğini söyleme bana. Rabbe iman ettikten sonra günahsız kaldığını iddia edemezsin. Keşke hiçbir zaman günah işlemesek ama hayatımızda devamlı günah vardır. Hayatımızda günahın var olduğu bir gerçektir. Ama ne yazık ki birçok imanlı bunu göz ardı etmektedir. Kilise toplantılarına gelmek için Mesih imanları kişisel temizlik konusunda çok özen gösterebilirler. Pazar toplantısına katılmadan önce duş yapılır, güzel kokulu banyolar ya da bayanlar için parfümler sürülür. Erkekler de yapıyorlar tabii. Bugünün insanları eski günlerin insanlarından daha güzel kokuyorlar ama iç hayatlarına bakarsanız Tanrı'nın önünde kokmuş paçavralar gibidirler. Kilise toplantılarına güzel kokularla gelen insanlardan acaba kaç tanesi iç hayatlarında, iç yaşamlarında kötü kokuyor olmalı? Kaç kişi bakmamaları gereken filmlere, videolara, dergilere bakmış olmalı? Ve bu günahlarını Rabbin önüne getirip onun kanı ile temizlenme ihtiyacını bile duymadı. Kirli gözlerle Rabbin huzuruna gelirler. Kirli dillerle, kirli kulaklarla Rabbin önüne gelirler. Hafta içinde kaç kişi dedikoduya kulak verip kendileri bile buna katılıyor. Kaç kişi duymamaları gereken sövgü sözlerini duyuyor. Bunlar kirli kulaklarla tapınma yerine geliyorlar. Bazıları kirli ellerle Rabbe geliyorlar. Çünkü bulaşmamaları gereken kirli işlere bulaşmışlardır. Bazıları kirli ayaklarla geliyorlar çünkü gitmemeleri gereken yerlere gitmişlerdir. Bu insanlar kilise toplantılarına gelmekle hayatlarının temizleneceğine inanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Bu nedenle Rab ise seni yıkamazsam benimle payın olmaz yanıtını verdi. Değerli kardeşim, kiliseye gittiğinizde tapınma zamanı size biraz cansız gibi geliyorsa, verilen vaazı sıkıcı buluyorsan belki de bunun çok basit bir nedeni vardır. Günah. Evet, günah bunun nedenidir. Belki de ruhsal bir yıkanışa ihtiyacın vardır. Eğer İsa Mesih ile beraberliğimiz, paydaşlığımız vardır der ve karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeği söylememiş, gerçeğe uymamış oluruz diyor Yuhanna. Kardeşim, yalan söylemekte hiçbir yarar yoktur. Kendimizi aldatmakta bir yarar olamaz. Günah işlemişsek onun huzuruna gidip açıkça günahlarımızı ikrar edelim. Zaten senin günah işlediğini Rab biliyor. Bunu açıkça ona söyle. Bunu yapmakla Tanrı'yı bilgilendirmiyorsun. Günahlarından arıtılmak için kendine bir kapı açıyorsun. Bundan başka Rab ile paydaşlık içerisinde yaşayabilmeni sağlıyorsun. Günahlarımızı açıkça söylediğimiz zaman onunla çok tatlı bir paydaşlığımız olur. Şimdi neden ona gitmiyorsun? Belki de birisi sorabilir. Bu günah itirafı ne kadar sık yapılmalı? Ben sizin kişisel temizliğiniz konusunda bilgiye sahip değilim ama özellikle yaz günlerinde ben şahsen her gün duş yapmak isterim. Evet, bazen iki kere. Bunu yapmasam kötü kötü kokmaya başlarım. Günah konusunda daha sık yıkanmamız gerekir. En azından günde bir kez Rabbin huzuruna gelmeliyiz. Ben bazen günde iki ya da üç kez ona gelip günahlarımı itiraf etme ihtiyacını hissederim. Hata yaptığımı, bir imanlıya yaraşmayan şekilde düşündüğümü ve konuştuğumu açıkça söyler, onun beni bağışlaması için yalvarırım. Size şunu açıkça söylemek istiyorum ki, Rab ile çok kısa bir hesap defterimiz olmalı. Ben her zaman onunla tatlı bir paydaşlık içerisinde yaşamak istiyorum. Bunu yapabilmem için tek bir yol vardır. Sık sık günahlarımı itiraf etmek. Bu bölümde incelediğimiz bu ilginç sunu gerçekten bize güzel dersler verebilir. İsrailoğulları çöl yolculuğunda ilerlerken bu sunu onları temizledi. Rab ile olan ilişkilerini tazeledi. Bir açıdan bu kızıl inek sunusu ve külü onlar için ruhsal kolonya gibiydi. Bunun amacı Tanrı ile paydaşlıkları olabilsin. Bizler için de aynı amaç geçerlidir. Şimdi 20. bölüme geldik. Konu Miryem ile Harun'un ölümü, Musa'nın itaatsizliği, Edom İsrailoğullarının geçmesine izin vermiyor. Bu bölüm Miryem'in ölümü ile başlar ve Harun'un ölümü ile noktalanır. Bu bölüm içinde aynı zamanda Musa'nın ve Edom'un günahını da okuyabiliriz. Yine de bu çok önemli bir bölümdür çünkü İsrailoğullarının çölde amaçsız şekilde dolaşmalarının son bulduğunu gösterir. Bu bölümün sonu İsrailoğullarını başıboş dolaşmaktansa belli bir amaçla ileriye doğru marş edeceklerini gösterir. 14. bölümden 20. bölüme kadar uzanan bu kesimde İsrailoğullarının 40 yıllık çöl hayatının bir tanımı vardır. Bu 40 yıllık zamana baktığımızda bu günler hakkında fazla bir şey kaydedilmemiştir. Birkaç olaydan söz edilir, o kadar. Bu dönem için İsrailoğulları Rabbin isteği dışında hareket ediyorlar ve bu nedenle kaydedilecek önemli bir şey yoktur. Evet, İsrail halkı Tanrı'nın seçtiği halktı ama Tanrı'nın isteğine göre yaşamadıkları süre hayatları boştu ve hiçbir başarıya ulaşamazlardı. Ancak Tanrı'nın isteğine göre hareket ettikleri zaman başarılı olmuşlardı. Günümüzde de durum böyledir kardeşim. Sen ve ben de kardeşim buna benzer biçimde Tanrı'nın isteği dışına çıktığımız zaman başarısız olacağız. Belki dünyasal açıdan başarılıymışız gibi gözükebiliriz. Ama gerçek iman hayatında başarı ancak Tanrı'nın isteği içinde olabilir. Biz Tanrı'nın seçmiş olduğu imanlılar topluluğu içinde Tanrı'nın bizler için hazırladığı işleri yaparken, onun kutsal ruhunun her birimize verdiği armağanları doğru şekilde kullanırken başarılı olacağız. Böyle olmazsak hiçbir işe yaramayacağız. Hatta diyebilirim ki başkalarına engel olacağız. İsrail topluluğu birinci ay Zin çölüne vardı. Halk Kadeş'te konakladı. Miryam orada öldü ve gömüldü diyor 20. bölümün 1. ayeti. Bakın burada Miryam'ın ölümü kaydedildi ama sadece bir ayet ile belirtilir. Görkemli cenaze törenleri, nutuklar, uzun uzun konuşmalar yapılmıyor. Onun için uzun süre yas tutulduğu yazılmıyor. Onu kahraman ilan etmek, onu övmek gibi hiçbir şey yapılmıyor. Miryam öldü ve gömüldü, o kadar. Tekrar Kadeş'e döndüler. Yaklaşık 38 yıl önce yine bu noktada Kadeş'teydiler ve şimdi yine oraya döndüler. 38 yıllık bir avare hayat, başıboş dolaşma zamanı. Hiçbir yere varamadılar. Diyebiliriz ki bu 38 yıllık dolaşma halka fazla bir yarar sağlamadı ama bizler için çok önemli dersler oluşturur. İsrailoğullarının çöl hayatına benzer iman hayatı yaşayanlarımız çoktur sanıyorum. Rab bizim bu dünyada belli bir amaçla nereye gideceğimizi bilerek yaşamamızı ister. Ama birçok imanlı nereye gideceğini, ne amaçla yaşadığını bilmeden hayatını harcamaktadır. Bizler bu dünyada ancak garipler gibi yaşamaktayız. Bizim vatanımız yukarıda, göktedir. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Musa'ya keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik diye çıkıştılar. 2 ve 3. ayetler. Tabii biliyorsunuz onlar bunu söylerken ciddi olamazlardı. Keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde ölünce biz de ölseydik diyorlardı. Ama bunu ciddi şekilde söyleyemezlerdi. Yine de mırıldanıyor, durumlarından şikayet ediyorlardı. Bu onların 7. kez şikayet edişleridir. Neden söyleniyorlar? İçecek suları kalmamış. Şikayet devam ediyor. Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımızla ölelim diye mi? Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm, ne de nar var. Üstelik içecek su da yok diyor 4 ve 5. ayetler. Bakın bu insanlar tekrar Kadeş'e dönmüşlerdir. Daha önce bu aynı yerde başarısızlığa uğramışlardı. Rab onları terbiye etmek için önlemler almıştı ama şimdi yine şikayet ediyorlar. Rab'be güvenecekleri yerde onu eleştiriyorlar. Musa'yı eleştirdiklerini sanıyorlar ama aslında şikayetleri Tanrı'ya karşıdır. İçinde süt ve bal akan ülke önlerindedir, bulundukları yerde değil. Şimdi değerli kardeşim, şu anda kim olduğun ve nerede olduğun o kadar önemli değildir. Tanrı'nın çocuğu isen bilmen gereken bir şey vardır. Sen burada bu yer küresi üzerinde kalıcı değilsin. Bizler hepimiz bu dünyadan geçmekte olan yolcularız. Yeryüzünde herhangi bir yerde çok uzun süre kalmayacağız. O zaman buradaki koşullardan dolayı neden şikayet ediyoruz? Kalıcı değiliz. Önümüzde Tanrı'nın vaat ettiği sonsuz yaşam ve sonsuz konutlar vardır. Şikayet etmekten vazgeçelim. Musa ile Harun topluluktan ayrılıp buluşma çadırının giriş bölümüne gittiler. Yüzüstü yere kapandılar. Rabbin görkemi onlara göründü diyor 6. ayette. Yine dikkatinizi bir şeye çekeyim. Onlar ne zaman şikayet etseler Rabbin görkemi hemen beliriveriyor. Tanrı onların bu şekilde şikayet edişlerinden hiç hoşlanmıyordu. Bu bizim için iyi bir ders olmalı. Biz de onlar gibi her durumda mızmızlanırsak, şikayet edersek, şikayete başlarsak Rab bizden hoşnut olmayacaktır. Kim olursan ol, nerede olursan ol, ne yapıyorsan yap. Bu kural herkes için geçerlidir. Rab Musa'ya değneği al dedi, sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız diyor Sayılar 20. bölüm 7 ve 8. ayetler. Değneğini al. Bu değnek neydi? Harun'un değneğiydi. Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırsın diye kayaya buyruk verin diye Rab buyruk verdi. Daha önce Rab Musa'nın kayaya vurması için ona buyruk vermişti. Öyleyse neden bu kez sadece kayaya konuşmasını buyurdu? Çünkü bu olaydan yıllarca önce buna benzer başka bir durumda Musa kayaya vurmuş ve kayadan su çıkmıştı. Bu olayı Çıkış kitabının 17. bölümünde okuyabiliriz. Kaya ancak tek bir kez vurulmalıydı. Çıkış 17. bölümde şöyle okuyoruz. Ben Horev dağında bir kayanın üzerinde senin önünde duracağım. Rab Musa'ya böyle diyor. Kayaya vuracaksın. Su fışkıracak. Halk içsin diye. Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı. Oraya Masavva Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi. Burada ilk kez kayadan ve sudan söz edilir. Hem kayanın hem de o kayadan çıkan suyun derin ruhsal anlamı vardır. Kaya neyi simgeliyor? Aslında simgeselliğe bakarken kendi kafamıza göre simgeler çıkaramayız. Kutsal söz bu simgeleri bize açıklıyor. Elçi Pavlos, kutsal ruhtan gelen esinle Korintos'taki imanlara yazarken bu simgeyi bize şöyle açıklıyor. Atalarımızın tümü bulutun altında korunarak hep birlikte Kızıl Deniz'i aştılar. Bulutta ve denizde tümü Musa'ya vaftiz edildi. Tümü aynı doğaüstü içeceği içti. Çünkü kendilerini izleyen doğaüstü kayadan içiyorlardı. Bu kaya Mesih'ti. Evet, İsrailoğulları çölde man denilen göksel ekmeği yemeye başlamışlardı. Ve bu göksel ekmek yaşam ekmeği diye kendisini tanıtan İsa Mesih'i simgeliyordu. İsa aynı zamanda kendisini yaşam suyu olarak da tanıttı. Kaya, Rab İsa'yı bize en güzel şekilde tanıtabilen bir betimlemedir. Mezmur yazarı bunu şöyle dile getirdi. Ey Tanrı, sana sesleniyorum yeryüzünün öbür ucundan. Yüreğim gücünü yitirirse, erişemeyeceğim kadar yüksek bir kayaya çıkar beni. Bizim kayamız her zaman bizden daha yüksektir. Bizim erişemeyeceğimiz güvenlik yerinde konut kurmuştur ve bizi de aynı güvenlik ortamına getirmek ister. Mezmur yazarı İsrailoğullarının sadakatsizliğinden söz ederken şöyle yazdı. Tanrı'nın kayaları olduğunu, Yüce Tanrı'nın kurtarıcıları olduğunu anımsıyorlardı. Elçi Petros, çünkü kutsal kitap şunu içerir dedi. İşte değerli taşımı seçtim, onu Siyon'a köşe taşı olarak koyuyorum. Ona iman eden hiçbir zaman utandırılmayacaktır. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama iman etmeyenler için yapıcıların kaldırıp attıkları taştır. Oysa o baş köşeye konulan taş oldu. Sendeleme taşı, sürçtürüp düşüren kaya oldu. Söze iman etmeyenler onda sendelerler. Onlar buna atanmışlardır. Elçi Pavlos da bir betimleme örneği kullanarak İsa Mesih'i en sağlam temel olarak gösterirken aynı kayayı düşünüyordu. Hiç kimse atılmış olandan başka temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir. Daha önce o kayaya vurduğu zaman ondan su çıktı. Bunu okumuştuk. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde öldü. Senin ve benim yerime ona vurdular. Ancak onun bu şekilde öldüğüne inandığımız anda günahlarımıza kurtuluş bulabiliriz. Mecazi anlamında ancak Rabbin o kayaya vurduğuna iman ettiğimiz zaman, o kayadan içtiğimiz zaman hayat veren yaşam suyunu içmiş oluruz. Değnekle vurulan kaya İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünün güzel bir resmidir.